Ayrım 14.
Büyük şehirde projelere o kadar demir koyarmış ki, inşaatte yaptığı projeye göre demirler yerleştirilince beton için yer kalmamış ve müfettiş işten el çektirme gibi sözler etti. Gövdenin boş olmasına çok sevindi. Hesabı zormuş ama zararı yokmuş. Avni Bey hemen hesabı bitirememişti. İnce gövdeli tahta at fikri onu ürkütüyordu. Bu kalınlıkta bir beton ne derece dayanıklı olacaktı? 2 hafta hesaplarla oyalandı, kitaplar karıştırıyor, sonsuz kesitler, planlar çiziyordu. Tuğrul'u kandırmaya çalıştı sonunda. Canım, dışarıdan belli olmazdı tahta atın boş olduğu. Size güveniyorum diyordu Tuğrul. Böyle zor bir hesaptan vazgeçmeyin. Demir ve beton tasarrufunu düşünün Avni Bey. Belki kalan parayla bir tahta at yavrusu bile yapılabilir yanına. Ne var ki mutlu günler çok sürmedi. Tahta at şantiyesinin kalfası demir resimleri verilsin diye tutturdu. Her gün daireye gelip gitmeye başladı. Avni Bey bunu almıştı. Gene de bir daha kontrol edelim hesapları diyerek kağıtları kalfaya verecek yerde tekrar çekmecesine sokuyordu. Sonunda genç ve sert bakışlı biriyle göründü bir gün kalfa. Mühendis Okyay denildi. Çarşı içinde bürosu varmış. Delikanlı hesapların üstüne şöyle bir eğildi. Büyük bir kısmını çizdi attı. Gömleğinin üst cebinden sürgülü bir cetvel çıkararak bir iki hesap yaptı ve tamamdır dedi yarım saat içinde. İkili resim çizdi acele. Tamamdır. Sorumluluk benimdir. Avni Bey utancından bir daha tahta at hesaplarına dokunamadı. Kağıtlar aylarca masaların üstünde dolaştı durdu. Hesapların tamamlandığı gece Tuğrul'u zapt etmek mümkün olmadı. Bütün kasabanın içkisini bir gecede bitirdi tuzcuların oğlu. Tahta atın içine girdim de gene ele geçiremedim düşmanlarımı diye sızlanıyordu Salih Efendi'ye. Avni Bey'in karşısında her türlü rezilliğe bile katlandım. Sonra başını sallıyordu. Doğru yoldan saptığım için Tanrı yardımını esirgedi benden. Tanrı dürüst kullarını korumak için onları çarpık yollarda muzaffer kılmıyor. Kör İbrahim'in meyhanesinde içiliyor. Tuzcu oğullarından Tuğrul, Azuhalcı Topal Emin Efendi ve Bekçi Salih Efendi'den gayrı şoför Hayri vardı. Şoför Hayri'nin muavini Bektaş vardı. Bir zamanlar Kör İbrahim'in garsonluğunu yapmış olan Latif vardı. Ve daha başka birçok yiğit tezgahın ve 3 küçük masanın çevresinde yerlerini almışlardı. Rakı içiliyordu ve çok içilebilmesi için asgari meze yeniliyordu. Sıcak mezelerden yalnız ciğer ızgara ve ızgara köfte vardı. Tuğrul Bey'in öfkesi konuşuluyordu. Bazıları meseleyi bütün derinliğiyle anlamamakla birlikte öfkenin gerçekliğinden etkilenmişlerdi. Şoför Hayri bu yiğitlerin başında geliyordu. Çünkü kaybedilmiş davaların adamıydı. Eski iktidarı şiddetle tutmakla tanınmıştı. Bu yüzden çok çekmişti. İçkinin bile boğamadığı öfkesini minibüsünden alırdı. Genellikle Kör İbrahim meyhanesini kapatınca Hayri de soluğu vefakar minibüsünde alırdı ve emektar tabancasıyla arabanın döşemesini delik deşik ederdi. Muavini Bektaş da saçını başını yolardı. Hayri ağam, biliyorsun yolcular, içeri durmadan toz giriyor diye yakınırlar. Erkeksen git motoru da kurşunla, lastikleri de kurşunla diyerek çırpınırdı. İşte Hayri de böyle bir yiğitti. Arada bir sefer türküleri söylüyor, Aşık Rüstem de meydan sazıyla onlara yol gösteriyordu. Benden selam olsun dernek beyine, çıkıp tahta ata yaslanmalıdır. İnşallah yakında tahsisat biter, betonun demirleri paslanmalıdır. Tuzcuoğlu elemle neşeyi karıştırmıştı bu dörtlükte. Aşık Rüstem de besteyi buluvermişti. Zaten aşığın besteleri hep birbirine benziyordu. Tuzcuoğlu'nun ağzının içine bakılıyordu biraz neşelensin diye. Neşelenmiyordu. Kara kara düşünüyordu. Belki de dehşetli dilekçeler hazırlıyordu gene. Oysa Emin Efendi yarım saat oluyor meydanı terk etmişti. Mutfağın bir köşesindeki sedire yatırılmıştı, yemek kokuları arasında cüssesinden beklenmeyen gür bir horultuyla uyuyordu. Muhabbetin koyulaştığı bir sırada şoför Hayri, tahta ata çıkan bir tünel kazılmasını ve bu tünel yoluyla meskûr atın kaçırılmasını teklif etmişti. Bu teklif Tuzcuoğlu'nu duygulandırdıysa da hiçbir pratik yönü olmayan öneri oy çokluğuyla reddedildi. Tuğrul Bey, yiğit arkadaşlarım, kahraman kasabalılarım diye konuştu onlarla. Sonra da düşmanlarına seslendi. Ey belediye reisi, ey dernek başkanı diye başladı söze. Sabık garson Latif bu başlangıçta kuvvetli bir dilekçe havası sezdiği için onun teklifiyle hemen kağıt kalem bulduruldu ve Tuğrul Bey'in sözleri anında bizzat teklif sahibi tarafından kaleme alınarak zayi önlendi. Ey belediye reisi, ey güzelleştirme derneği başkanı, ey yetkililer. Sanıyorum artık geldi sizlerle hesaplaşma günü. Açık ve kesin günü yaklaştı savaşın. Sözün burasında Aşık Rüstem tarafından sözlerin neden ters sırayla söylendiği mealinde bir itiraz yapıldıysa da Tuzcuoğlu hareketin nedenini açıklamadığı gibi itirazı da dinlemedi. Bilindiği gibi başlangıçta zaman vardı ve her şey zamanla oldu. Nice yiğitler zamanla yıkıldı gitti de sabırla yerde sürünmesini bilenlere güldü talihin yüzü. Sonu belirsiz kavgalarda önceleri ihtiyar düşmanlarına acıyacak kadar güçlü görünen gençlere günü gelince hiç aman vermedi ihtiyar kurtlar. Nice başı dik kavgacı kuru dallar gibi kırılıp telef oldu. Hem de tam davasında haklı olmadığını sezdiği sırada. Tez davranıp inandıkları uğruna ölmesini beceremeyenler inanç değiştirmekten başları döne döne ihtiyarladılar. Haklı davalara taraftar bulmada çok zorluklar çekildi. Bizim tahta at davamızda, bu haklı savaşımızda biliyorum yanımda yer alan kalabalığımızın ayıplandığını. Tahta at davamıza da gülündüğünden haberim vardır. Bu üç köşe at rezilliğini akıl edenlerin ayıplaması dururken biz neden göze batarız? Bu betonarme hayvan maskaralığının temsil ettiği zihniyet nedir? Sevgili halkımın karşısına bu ahşap kaplama sahtelik neden çıkarılmaktadır? Derler ki denizi her tarafları kuşatmış olan ve tepelerinde ve düzlüklerinde sayısız çirkin yapının kaynaştığı ve tarihin her gün istimlake uğradığı büyük bir şehirde gökyüzüne yükselen bir konağın belediye parkından kaç misli büyük bahçesinde demirden bir at heykeli varmış ve bu anıtın anlamı denildiğine göre şu demekmiş. Konağın ve daha nice varlığın sahibi köşkünün önünden geçen halka demek istermiş ki ey halk! Siz böyle at gibi uysal kaldıkça, dünya davalarına at gibi baktıkça benim varlığım da gökyüzüne doğru yükselir de yükselir. Bu atın manası buymuş. Sizin atınızın temsili nedir? Sizin atınız hangi akla hizmettir? Bu başımıza gelen kaçıncı rezalettir? Yakın tarihimizi ve kültürümüzü ve edebiyatımızı ve sanatımızı ve imalatımızı ve siyasetimizi kemiren bu tahta at zihniyeti, bu elem verici zavallı görüntüsüyle bizi daha ne kadar tahta nalları altında inletecektir. Gövdesinde barındırdığı yarım yamalak sahte savaşçılarıyla bizi daha ne kadar tehdit edecektir. Hiç utanmak yok mudur? Bundan sonra Tuzcuoğlu'nun sözleri yazılabilir olmaktan çıktı. Nefes alınmak için temiz havaya çıkıldı. Tuzcuların tek varisi sendeleyerek ve çevresine hiç bakmadan belirli bir doğrultusu varmış gibi yürüyordu. Ötekiler de sadakatle onu takip ettiler. Etmeyip de ne yapacaklardı? Bektaş meyhaneden çıkarken bir büyük şişe almıştı yanına. Tuğrul Bey'in hesabına diyerek. Zaten bütün hesaplar Tuğrul Bey'in hesabına görülüyordu. Emin Efendi de uyandırılmıştı. Bir süre sonra kalabalığın da sezmeye başladığı gibi şehrin dışına çıkılıyordu. Olsun dediler, çıkmayıp da ne yapacaklardı. Böyle anlaşmış bir topluluk bulmak da kolay değil diye düşünüyordu Tuzcuların oğlu. Bu nedenle kaliteden biraz fedakarlık yapılabilir. Harabelere gelince en sağlam kalmış duvarın dibine oturdular. Bektaş şişeyi çıkardı. Yalnız Tuğrul Bey için Salih Efendi koştu. Bekçi kulübesinden bir çay bardağı çıkardı. Tuzcuoğlu'na içki onunla sunuldu. Her nedense Tuğrul içki dağıtma işine topal arzuhalci Emin Efendi'yi memur etti. İhtiyarın topallayarak içki dağıtması gülüşmelere yol açtı. Tahta at müsveddesinin önüne gelindiği zaman biraz taşkınlık yapıldı fakat maddi hasara yol açacak bir eyleme girişilmedi. Sadece yumruklar sıkıldı ve benzeri gösterilerde bulunuldu. Şoför Hayri ile Bektaş gösteri sırasında heyecanlarını yenemeyerek Tuzcuların Tuğrul Bey'i omuzlara alma teşebbüsünde bulundularsa da bu minnet hareketi bizzat Tuzcuoğlu tarafından itibar görmedi. Gecenin geç ya da sabahın erken saatlerinde kasabaya döndüler. Açık hava ve yürümek iyi gelmişti. İçkiye devam isteği iyice göze çarpıyordu. Çeşitli tartışma ve tekliflerden sonra Tuğrul Bey'in evinin arka bahçesinde karar kılındı. Tuğrul gizlice evden içki taşıdı. Serinlemek ya da içkinin etkisini hafifletmek isteyenler başlarını mermer havuza sokuyorlardı. Sabah serinliği çıkınca biraz uyuyanlar da oldu. Ne var ki Tuğrul daha hiç gözünü kırpmamıştı. Şoför Hayri de öyle. Sinirden abicim, sinirden uyuyamıyorum diyordu. Bektaş kuşku ile bakıyordu ustasına. Bu sinir sözü şimdi ne demekti? Minibüsün yanına varıp kurşunları boşaltmak mı demekti? Hayri'nin heyecanı başkaydı. davamızı daha selametle yürütmek için bir parti kurmalıyız diyordu. Ben şimdiye kadar parti davasına çok çalıştım. Üstelik hep alt kademelerde bulundum. Tuğrul kendilerinin bir şeye karşı olduklarını, bu amaçla bir parti kurmanın zor olacağını belirtmeye çalıştı. Bir şeyden yana değiliz ki Hayri, dedi hüzünle. Bir parti kuralım. Şoför Hayri şiddetle içini çekti. Ah, bir olabilseydik abiciğim. Biz de bir şeyden yana olabilseydik. Tuğrul, ya da bir şeyler bizden yana olsaydı, diye tamamladı. Şoför Hayri'nin içi yanıyordu. Yıllardır partilere girdim, ağabeylerim bedava çok adam ve çok bayrak taşıdım minibüsümde. Bektaş içini çekti. Çok seçim kaybettik Tuğrul Bey abiciğim. Her seferinde bir yakınım ölmüş gibi matem tuttum. Günlerce gazetelere bakmaya yüzüm olmadı. Allah'ım diyorum, bizi hangi dünyada muzaffer kılacaksın? Bize ne zaman galibiyet yüzü göstereceksin? Allah seni inandırsın. Şimdi de milli maçlardan sonra acaba yine mi yenildik korkusuyla radyo bile dinleyemiyorum. Bu milletin çilesi artık bitsin diye gece gündüz dua ediyorum. Aşık Rüstem ağlamaya başladı. Havuzun yanına götürüp başını yıkadılar. Bu kadar parti toplantısına katıldım. Böyle samimi, candan bir topluluk görmedim diye düşüncesini belirtti şoför Hayri. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Kimseyi uyandırmayan hafif türküler söyledi Rüstem içini çekerek. Güneş biraz yükselince de yola çıkıldı. Meydana bakan kahvenin bahçesinde oturdular. Birer sade kahve içtiler. Hemen arkasından bir tane daha içtiler. Tuğrul'a gizlice su bardağında bir yudum sek rakı verildi, kendine gelsin diye. Kimsenin ayrılmaya niyeti yoktu. Şundan bundan konuşarak öğleyi ettiler. Daha doğrusu Bektaş, ustasının kulağına bir haber fısıldamasaydı öğleyi etmek üzereydiler. Kasaba Güzelleştirme Derneği bugün fevkalade toplantı yapıyormuş diye öğrendiğini açıkladı Hayri. Bir sessizlik oldu. Bana rakı bulun diyerek Tuğrul hemen tepkisini gösterdi. Bir süre baş başa verip konuştular. Sonra Emin Efendi, sabık garson Latif'in cebinde buruşmuş olan kağıtları aldı, kayboldu. Kalabalık dağıldı. Bir saat sonra Tuğrul elinde kağıtlarla manifaturacı Azmi'nin üst katında toplantı halinde olan Güzelleştirme Derneği'nin üyeleriyle görüşmek üzere iki katlı binanın merdivenlerini çıkıyordu. Arkasından bir iki dakika sonra Topal Emin, ondan beş dakika sonra şoför Hayri kapıdan girdiler. Eşit aralıklarla ötekiler de onları izledi. Üst kat derneğin malıydı. Toplantı odasının önündeki odacı, toplantı var Tuğrul Bey dedi. Biraz bekleyiverin. Çok bekledim diyen Tuzcuoğlu, Hademe'yi iterek odaya girdi. Arkasından yetişmeye çalışan adamı, tam o sırada koridora ulaşmış olan şoför Hayri ve Topal Emin Beyler engellediler. Dilekçem var diyerek doğruca dernek başkanı manifaturacı Azmi Efendi'nin yanına yaklaştı Tuğrul. Odanın dışında gürültüler artıyordu. Meşru bir cemiyet toplantısına müdahale edemezsiniz diyen Azmi Efendi'nin yakasından tutarak kapıya doğru sürükledi Tuğrul. Diğer üyelerin müdahalesi sırasında koridorlarda bulunanlar da odaya girince bir itişme oldu. İki taraftan da bazı vatandaşlar tartaklandılar. Olayın heyecanından kendini sıyırmasını beceren Hademe karakola koştu. Polisin gelmekte olduğunu pencereden görenlerin bir kısmı olay yerinden süratle uzaklaştılar. Tuğrul Bey ve Topal Emin Efendi karakola kadar götürüldüler. Onlara şikayetçi sıfatıyla Azmi Efendi de katıldı. Tuğrul düşünceli gözlerle onları süzen komisere, ''Hakkımızı aradık Hürrem Bey'' dedi. Durumunu kendi açısından izah etti. Bir vatandaş olarak deyimini de eklemeyi ihmal etmedi. ''Saçmalamayın, çok rica ederim Tuğrul Bey'' diyerek memnuniyetsizliğini belirtti komiser. Azmi Efendi yırtılan gömleğini göstermekte ve ''Vallahi maliyeti 65 liradır'' demekle yetindi. Komiser arzuhalce Emin Efendi'ye döndü. ''Sen utanmıyor musun yaşlı başlı adam?'' dedi. Tuğrul tamamladı. ''Bu serserilerin arasına katılmaya?'' Komiser Hürrem bu çeşit davranışların sonu kabilinden bir şeyler söyledi. Sonra kaymakama ve belediye reisine telefon etti. Muhakkak zabıt tutulmasında ısrar eden ve delilleri mahkemede serdedeceğini söyleyen Tuğrul'u yatıştırmak için onu da telefonda belediye reisiyle konuşturmak icap etti. Emin Efendi hiç konuşmadı. Ara sıra kendisini azarlayan komisere gözlerini kırpıştırarak baktı. Ve taraflar barıştırılırken Azmi Efendi'nin elini sıkması karşısında memnuniyetini gizleyemedi. Olay kapatıldı. Olayların arkası gelmedi. Gün geçmiyordu ki Tuğrul Bey'in yeni bir marifetiyle karşılaşılmasın. Komiser Hürrem'in dediği gibi Tuğrul Bey gemi azıya almıştı ve hemen her gün sarhoş bir vaziyette kasaba sokaklarında dolaşıyordu. Olaylar sırasında açıkça kendini göstermiyordu. Dernek olayından 2 gün sonra Topal Arzuhalci Emin Efendi cuma namazından çıkanları, halkı tahta ata karşı kışkırtan el ilanları dağıtırken yakalandı ve 4 saat emniyeti umumiye nezaretinde kaldı. Ertesi gece de meçhul şahıslar tarafından istasyon caddesindeki ağaçların gövdelerine üzerinde çarpı işareti bulunan tahta at resimli kağıtlar yapıştırıldı. Tuğrul Bey'e yakınlığı gayet iyi bilinen bazı şahıslar da camilerde hocaya vaazdan sonra ecnemi menşeli hayvan heykellerinin dikilmesi mevzunda kitaplarda bir sarahat olup olmadığını sordular. Bir gecede bilinmeyen kimse ya da kimseler inşaatı hayli ilerlemiş bulunan tahta at heykelinin kaidesine kocaman ve çirkin harflerle "Tahta at, evine dön" yazdılar. Oysa tahta atın yerinden kımıldamaya niyeti yoktu. Tahta kaplaması da birkaç gün sonra bitecek ve açılış töreni yapılacaktı. Tuğrul'un huzursuzluğu da son haddine varmıştı. Kaymakama göre bardağı taşıracak son damla endişe ile bekleniyordu. Son günde Tuğrul Bey yazılı olarak resmi makamlara müracaatlarla açılış günü şehir meydanında bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak üzere izin isteyince yetkili makamlar köklü bir tedbir alma gereğini duydular. Mesele hatır günü sınırlarını aşmıştı belediye reisine göre. Emniyete telefon edildi ve bir tedbir düşünülmesi istendi. Komiser Hürrem, emniyetin arabasıyla karayoluna çıkmak üzere olduğu sırada tuzcuların Tuğrul Bey'in yeni aldığı arabasını görerek durdurdu. Otomobilin üstünde meçhul şahısların hazırladığı bütün afiş ve resimlerden çok sayıda yapıştırılmıştı. Tuğrul arabadan başını çıkararak gülümsedi. "Gece bilinmeyen kişiler yapıştırmışlar bunları. Ben de size şikayete geliyordum, komiser. Ben de sizi arıyordum," dedi. "Birkaç gün şehirde bulunmamanız için rica edecektim." Tuğrul çarpık bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Emir aldım," dedi komiser. Polislerden birine döndü. "Tuğrul Bey'in arabasını evinin önüne götürün," dedi. Tuzcuların oğlunu da polis arabasına bindirdiler. Araba ters yönde hareket etti. Tuğrul komisere baktı. K2R temizleme harekatınız başarıyla sonuçlandı, tebrik ederim," dedi. Aynı gece şehrin girişlerini kontrol ettirdi Hürrem Bey. Şüpheli bir şahsa rastlanmadığı raporlarda belirtildi. Tören günü de harabeye giden yollar üzerinde sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı. Tuğrul veya yardakçılarından kimsenin yaklaştırılmaması hususunda kesin emir verilmişti güvenlik kuvvetlerine. Sıcaklı tepeyi tırmanan yetkililer, dernek üyeleri ve halktan bir kalabalık giriş kapısının yanında ve tuvaletlerin tam karşısında tahta atın bütün büyüklüğüyle dikildiğini gördüler. Gerçi tahta kaplama gövdeye yamalı bir durum vermişti. Fakat anıtın büyüklüğü bu izlenimi hemen siliyordu. Tarihi kaplama yaratık, tarih ya da sanat tarihi bilenler için bir dereceye kadar ata da benziyordu. Özellikle başı bu benzerliği arttırıyordu. Efsaneye ya da tarihe uygun davranılmaya çalışılmıştı. İşte binlerce yıl önce yapıldığı gibi bunun da gövdesinde bir kapak vardı. Heykel anıtın kaidesine meçhul şahısların yazdığı yazı da çimento şerbetiyle örtülmüştü. Tepeye ulaşan güzelleştirme derneği üyeleri rahat bir nefes aldılar. Doğrusu bugünlere kolay gelinmemişti. Kaç defa tahsisat bitmişti, tahriklerde oldukça üzücü durumlar yaratmıştı. Fakat içler bir kere düzelince kötü günler sanki hiç yaşanmamış gibi oluyordu. Azmi Efendi tepeden aşağı baktı. Güvenlik kuvvetleri yolu gözlüyordu. Heykelin çevresi 3 köşe bayraklarla donatılmıştı. Bazı turistler de törende yer almıştı ve bu yüzden güvenlik kuvvetleri tepeyi aşağıdan kuşatmıştı. Turistlerin tedirgin edilmemesi uygun görülmüştü. Şair Kemal Ahmet İlkokulu 5A öğrencileri de Milli Eğitim Müdürü'nün yardımıyla getirilmişti. Bir de izci oymağı vardı. Kasabada bando olmadığı için ortaokulu müzik öğretmeni cemiyetin teypinde yer alan marşları çalmak üzere makinenin yanında hazır durumda bekliyordu. Bekçi Salih görevinden alınarak kasabadaki müze binasına gönderilmiş olduğu için törende yoktu. Harabenin renkli kartpostallarını ve seramik tahta atları satan bakkalın tezgahında mütevazi bir büfe düzenlenmişti. Açılış konuşmasını belediye reisi yapacaktı. Çalınacak marşları müteakip 5A öğrencilerinden biri de konuşacaktı. Bu yüzden Milli Eğitim Müdürü biraz huzursuzdu. Allah vere de çocuk şaşırmasa. Kaymakam belediye reisinin yüzüne "daha ne bekliyoruz" biçiminde baktı. Belediye reisi kağıdı cebinden çıkardı ve tahta atın önünde kurulmuş olan kürsüye yaklaştı. Mikrofonu hafifçe öksürerek kontrol ettikten sonra düşünüyormuş gibi başını öne eğerek ve aslında ilk cümleye bakarak dedi ki: "Sevgili hemşehrilerim." Sonra arkasında, yani tahta atın olduğu yerde bir gürültü duyar gibi oldu. Gayri ihtiyar başını geriye çevirdi. Herkes onunla birlikte baktı. Tahta atın kapısı hareket ediyordu. Evet, tıpkı binlerce yıl önce olduğu gibi tahta atın kapısı açılıyordu ve içinden biri ya da birileri çıkıyordu ki bir çift bacak görünmüştü önce. Herkes şaşkınlıkla aynı yere atladı. Önce onun olduğunu anlamadılar tabii. Bacakları çıplak, başında beyaz bir miğfer olan bu gölgeyi eski zaman savaşçılarına, mesela Odysseus'a benzettiler herhalde. Öyle ya, onun gibi sakallı ve miğferliydi bu yabancı. Sonra Turube olduğu anlaşıldı ama da gene şaşkınlık geçmedi. Tuzcuoğlu da bu şaşkınlık arasında kalabalığa doğru ilerledi. O zaman tuzcuların Bekir'in oğlunun elinde bir av tüfeği olduğunu gördüler. Tuğrul Tuzcuoğlu kalabalığın ürkek bakışları arasında ilerledi ve silahını tahta atın yapımından sorumlu olanlara doğru doğrulttu. Babama mektup. Sevgili babacığım, belki hatırlamazsın ama bugün sen öleli tam 2 yıl oluyor. Ne yazık ki bu süre içinde ben daha iyi ve akıllı olamadım. Bu fırsatı da kullanamadım. Oysa yıllar önce bazı zamanlar sen olmasaydın birçok şey yapabileceğimi düşünürdüm. Şimdi artık suçun kendimde olduğunu görmek zorundayım. Sana bazı şeyleri anlatamadım. 1-2 yıl daha yaşasaydın ya da dünyaya dönseydin kısa bir süre için, her şey başka türlü olurdu sanki. Çaresizlik yüzünden birçok şeyin anlamı kayboluyor. Sen olmadıktan sonra sana yazılan mektup ne işe yarar? Fakat ben artık bir meslek adamı oldum babacığım. Yakın çevremde seninle ilgili bir hatıramı anlattığım zaman ne güzel diyorlar. Bunu bir yerde kullansana. Onun için çok özür dilerim sevgili babacığım. Seni de bir yerde, mesela bu mektupta kullanmak zorundayım. Geçen zaman ancak böyle değerleniyormuş. İnsanın geçmiş yaşantısı ancak böylece anlam kazanıyormuş. Ben seninle ilgili olayları anlatırken aslında senin nasıl bir insan olduğunu belli etmemeye çalışıyorum. Aklımca asıl babamı kendime saklıyorum. Sonra da seni anlamadıkları zaman onlara kızıyorum. Bana kızınca bu çok sık olurdu. Senin aynadan gördüğünü ben duvardan görürüm derdin. Annemle birlikte duvar sözünü alay ederdik. Ben de şimdi küçüklerime karşı, artık benden küçük olanlar da var babacığım, bu cümleni kullanıyorum, gülüyorlar. Bu sözü kullanırken aslında amacımın ne olduğunu sezmiyorlar tabii. Seni gülünç duruma düşürmek istediğimi ya da genellikle eski kuşakları alaya almak istediğimi sanıyorlar. Herhalde ben de tam belirtemiyorum ne demek istediğimi. Gülümsemenin içindeki sevgiyi demek ki anlatamıyorum. Şimdiki gençler başka türlü babacığım. Her sözden tek anlam çıkarıyorlar. Ben de o zaman çileden çıkıyorum gerçekten. Asıl amacımı unutup seni onlara beğendirmeye çalışıyorum. Aslında bu çabanın anlamsızlığını sezmiyor değilim.